Ayrım 16, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 147. Düşmanımı bulun bana. Vicdanın gözü güçlüyse körlük mesele değil. Bıçkıcı Bekir buhranlıydı. Kayıp içgüdülerine kavuşmuş, kelamı ve kitabı iptal etmiş gibi bir hali vardı. Konağının oturma salonunu volta yoluna çevirmişti boydan boya. Karşılıklı bağdaş kuran adamlarının arasında Sepetçioğlu Osman gibi gidip gelirken dedesi Yanık Mehmet'in vicdanın gözü güçlüyse körlük mesele değil sözünü tekrarlayıp duruyordu. Bir elinde ağır şakşak tesbihi, diğerinde karanfil ve lale motifli, kulplu, iznik çinisi bir çay bardağı vardı. Adamlarını dinler görünüyor, ikide bir yan gözle kesip duruyordu. Bıçkıhanenin yakılmasında onların gafleti küçümsenemezdi. Tilki oturuşuna duran, bağdaş kuran şu adamların önlerindeki çini bardaklardan ve Fransız mühendisin kendisine hediye ettiği sert Paris porseleninden, gül motifli pembe şekerlikten ne farkı vardı? Bunların bu hallerine bakan düşman, yani en büyük bıçkıhanesini yakan düşman, Bender Ereğli'deki dükkanını, bıçkıhanesini, değirmenini, kayıklarını da yakabilirdi. Durdu, bacaklarını dinlendirmek için köşeye doğru yürüdü. Kalçasını sepetçi söğütünün dallarından örülmüş büyük değirmen sepetine dayadı. Ağlıyormuş gibi gülen ve gülüyormuş gibi de ağlayan dedesinin aksakallı yüzü canlandı hayalinde.
''Benim kimseye kötülüğüm olduysa söyleyin, haramı uçkur çözmedim ben. Herkes rahmetli dedem için o kimseyi soymadı, tesadüfün zenginiydi derdi. Allah'a değil tesadüfe dua ederdi derdi. Ben o soydan gelmeyim. Allah şahidimdir, kimseye zararım olmadı benim. Onun için düşmanımın kim olduğunu bulmam lazım. Bulmazsam Allah'ın zoruna gider, büyük vebal altına girerim. Herkes elini vicdanının üzerine koysun, etrafa şöyle bir baksın. Vicdanın gözü güçlüyse körlük mesele değil. Gel gelelim ki sizin kör olduğunuz da ayan beyan ortadadır. Kör olmasaydınız kundakçıyı görürdünüz. Madem göremediniz, o zaman vicdanınızın gözüyle bakın, aklınızın gözüyle bakın. Her kimse bulun getirin bana düşmanımı. Benim bıçkıhanemi Hamdi Bey yaktırmaz. Hamdi Bey'den şüphelenmeniz doğru değil. Adamcağız ikame edeceği konağın kerestesini benden aldı. Düşmanlık güçse alır mı benden? Almaz. Onun babası Yazıcı Mahmut Ağa zamanında Karadağlı kazmacıların hakkını yemişti. Kazmacılar öldürecekti, babam kurtardı. Benim bıçkıhanemi eşkıya Lazo da yakmaz. Niye yaksın ki? Ben ona kötü bir şey söylemedim. Bir soru sordum. Fransız vapuruna oluklardan verilen kömürün filika paralarına sen mi el koydun dedim. El koymuşsan ayıp etmişsin dedim. Bunu da niye dedim? Şundan dedim. 10 gün evvel adam iskelelerde hayvanları gözeten gavvasları soydu. Hem de yevmiyelerini aldıktan sonra yolda çevirip soydu. Kaldı ki Lazo beni sever. Ben onu az mı kurtardım zaptiyenin elinden? Tarla ağzındaki kumpanya mal konağının tamirinden aldığım parayı zaptiyeye vermeseydim Sinop kalesine tıkarlardı o deyyusu. Az mı yardım ettim ben ona?
Geçenlerde köse ağzı iskelesinde kantarcı Mirko'yu dövmüş dedi Keçeli. Keçeli'nin yanında oturan ve Bıçkıcı Bekir'in tilki lakabını taktığı Çiloğlu, Kürt Mira olmasa deryaya atacakmış adamı dedi. Bıçkıcı Bekir kaşlarını çatarak tepeden şöyle bir süzdü adamlarını.
Azıttı kafir diye homurdandı. Böyle giderse bir gün ben atacağım onu deryaya. Benim buradan deryaya attığım adamın cesedi Rusya'da kıyıya vurur. Ben onu hiç böyle bilmezdim. Yol yordam dışı Allah'ın bir garabeti. Her şeyi unutur kendini unutmazdı. Şimdi kendini de unuttu herhal. Böyle bilmezdim serseriyi. Beni yanılttı. Başkaları hakkında ben ne zaman yanıldım? En güçlü olduğum zamanlarda yanıldım. Alçaklar ruhlarını gücüme göre ayarladılar.
Kendisini dikkatle dinleyen Don Baycıoğlu'nun açılmış ağzına baktı. Fedai'nin aşağıya sarkan kocaman dudağını mağara taraçasına benzetti.
Benim bıçkıhanemi yakan ameleyi kışkırtanlardan biridir. Ya biridir ya da birkaçı. Gözlerinizi yanlış yerlere çevirmeyin. Amelenin içine çevirin. Her türlü melanet var amelenin içinde.
Adamlar gözlerini amelenin içine çevirmiş gibi baktılar Bıçkıcı Bekir'in gözlerine. Olaylar, yüzler, isimler belirdi belleklerinin aynasında. Onların başı tayyar çavuştur beyim, dedi Keçeli. Yakalayıp getirmemiz lazım. Sigaya çekmemiz lazım. Bilirse o bilir.
Olmaz, dedi Bıçkıcı Bekir. Yakalayıp getirirsek amelenin hiddetini üstümüze çekeriz. Arı kovanına çomak sokmuş oluruz. Uygun bir yol bulmamız lazım. Düşmanımızı amelenin içinde aradığımızı ameleye sezdirmememiz lazım. Çayırda çıplak ayakla yılan arayışına çıkmam ben.
Bıçkıhani dövdüğümüz amelelerden biri yaktı, dedi Arnavut İskender. Ben de aynı fikirdeyim, diye mırıldandı Arnavut Hüsnü. İleri sürdüğü bir düşünceye karşı çıkanların çok olmasını, düşüncenin gücüne ve doğruluğuna yorduğu için alışılmadı, aykırı düşünceler üretmeye önem veriyordu.
Tayyar çavuş yakmaz, yürekli bir insan değil. Kendi yüreğinden bile korkar. Gidin yakın da demez. Bıçkıhani ya Karagatsis yaktı, ya Deli İzzet, ya da Dikran.
Bıçkıcı Bekir aklının engellerine takıla takıla yaşayan salak Hüsnü'nün tahminlerinin genellikle tuttuğunu düşündü. Bütün eşyalar sinsi ve kusurlu görünüyordu ona, ama her eşyanın niyetini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyordu.
Bu üçünden en çok şüphelendiğin kim?
Bıçkıcının sorusu üzerine çenesini kaşıyarak düşünmeye başladı Arnavut Hüsnü. Kendisine yönelen bakışların muhtaç ve çaresiz havasından hoşlandı.
Deli İzzet yapmaz, dedi. Çok günah işleyen bir ameledir o. Hepsine de sahip çıkar. Cehenneme düşse işlediği bir tek günahından bile pişman olmaz. Lakin kolaycıdır. Günahın kolay işlenmesi lazım. Gece vakti madenden buraya kadar gelmez. Hayatını günahlarla tatlandırmayı sever sevmesine de zora gelmez. Onu bir kenara koymamız lazım. Karagatsis'e gelince o herif gece gündüz düşünür. Elinde değil. Düşünmek bir kaderdir o herif için. Kadere boyun eğer, ortaya da bir şey çıkmaz. Engerek başlı bir karısı var onun. Karısından it gibi korkar. Allah en çok Karagatsis'e acır, ama onu değiştirmeyi aklından geçirmez.
Kim bu Karagatsis, diye durup Keçeli'ye baktı Bıçkıcı Bekir.
Marco'nun eniştesi.
Ha, diye boşluğa baktı Bıçkıcı. Dünyanın en zorlu meseleleri kaçıp boşluğa sığınmıştı.
Babasını tanırım onun. Öldü. Lanet bir adamdı. Açlıktan ölse bile zengin görünmek için, hele de milleti çatlatmak için eşeğini altınla nallar. Dilencilikle başladı. Mal mülk sahibi oldu ama dilenciliği bırakmadı. Öldüğü zaman bahse girmişler. Adamın açılmış avuçlarını kapatmış, yumruk yapmışlar. Gömdükten 2 gün sonra açmış, bakmışlar ki yumrukların ikisi de açılmış, avuç olmuş. Onun içindir ki sen geç onu Hüsnü. Bıçkıhanemin bir şerefi var. Onun sülalesinden benim bıçkıhanemi yakacak adam çıkmaz.
Zaten ben de geçecektim, dedi Hüsnü. Söyleyeceklerini düzene sokmak için susup kendini dinledi. Mezar toprağı gibi sakin, anımsatıcı bir sessizlik çöktü salona.
Bıçkıcı Bekir susma konuş diyecekti. Hüsnü'nün önemli şeyler düşündüğünü son anda fark ederek vazgeçti.
Efendisine bir çoban köpeği sadakatiyle bağlı olan bu insanda kesinlikle bir cevher vardı. Hatasının diyetini ruhundan vererek değil, ruhunu zenginleştirerek ödüyordu. Çıkarsama ustasıydı. Bu adam çıkarsama gücünü belki de nenesinin nasihatlarına uyarak günahlarından arınmak için 2 günahkar kadının mezarlar arasında 3 gün 3 gece uyumasından almıştı.
Bana kalırsa bıçkıhanenin külünde 2 kişinin parmağı var, diye yeniden başladı Hüsnü. Bunu bir kenara yaz. Bunlardan biri Dikran'dır. Eli terazi kefesi gibidir o herifin. Kaldırdığı yükün kaç batman olduğunu bilir. Sen zamanında Padişah Abdülhamit Efendimiz'i çok sevdin. Rumlar, Ermeniler de seni sevmedi. Bu sene Dikran'ı senin dövdürdüğünü yaydılar. Dikran bunun altında kalmaz, dedilerdi. Dikran'ı kışkırtan da Hacı Karabet'tir. Bunu da bir kenara yaz. Hacı Karabet sevmez seni. Bunu cümle alem bilir.
Hacı Karabet'in beni sevmediği doğrudur. Zamanında Zeytun'dan kaçıp Bender Ereğli'ye gelenleri bıçkıhanelerinde çalıştırdı ya, Zaptiye'ye bildirdim, oradan kafayı bana taktı. Zaptiye'ye yedirip kaçakları amele gösterince meseleyi kapattı. Arada ben kötü oldum. Hacı Karabet'i iyi bilirim ben. Nerede bir tosbağa görsem onu hatırlarım. Kurbağaları yuta yuta şişmiş yeşil bir su yılanı görürsem Hacı Karabet diye söylenirim kendi kendime. Kendi ruhunun cellatıdır o. Haşa, haşa, Allah'ı düz yolda şaşırtan, ruhsuz gezen bir adamdır.
Bardağı sepetin üzerine koydu, tesbihini sağ elinden sol eline aldı, kapıya doğru yürüdü, döndü. Şimdi ne yapacağız dercesine adamlarına baktı. Morali çökmüş, kulakları düşmüş gibi bir hali vardı. Buruşmuş, siyah köseliği andırıyordu yüzü.
Yani şimdi Dikran mı yaktı dersin benim bıçkıhanemi?
Dikran'ın bu işte kesin parmağı var dedi Hüsnü. Arkasında da Hacı Karabet var. Benim binamdaki ses bunu söyler bana.
Ben aynı fikirde değilim dedi Keçeli. Ortaya yepyeni bir durum çıkmış gibi dikkat kesildi herkes. Dikran'la Hacı Karabet sevmezler birbirlerini diye sürdürdü Keçeli. İkisini birlikte aynı ocağa atsanız, üst üste yaksanız, dumanları aynı bacadan birlikte çıkar ama karışmaz birbirine. Dikran bıçkıhaneyi yakacak bir adam değil. O yaksaydı bacısını zorla kaçıran Sarkis'in evini yakardı.
Bıçkıcı Bekir derin bir iç geçirişle tesbihini cebine soktu. Cebinden çıkardı, çekmeye başladı ikişer ikişer. Düşman tartıştıkça belirsizleşiyordu. Amele yığınları, çavuşlar, sevk memurları, bekçiler, kavaslar, ocak sahipleri gittikçe çoğalıyor, düşmanı sır eden bir sis perdesine dönüşüyordu. İşe bir ocakla başlayan, sütun ticaretine el atan, sonra da Galata'dan gelip Bender Ereğli'ye yerleşen Agop'un sağ kolu Mıgırdıç Efendi de yaktırmış olamaz mıydı bıçkıhaneyi? O herifin kafasının içinde beyin yerine saf taş kömüründen oluşan koca bir havza vardı. Herif o havzanın Çatalazı, Kilimli ve Zonguldak vadileri arasındaki birleştirme tünellerinde Fransız mühendisleriyle birlikte gezinip duruyor, attığı her adımda rakiplerini tek tek yutuyordu. Mıgırdıç'ın Levanten aksanıyla mırıldandığını duyar gibi oldu, ürperdi.
''Bizim yol kesen Yusuf'un ağzını da aramamız lazım.'' diye sürdürdü Keçeli. ''Bir bahaneyle konağa çağırsak iyi olur o hınzırı. Sevk memurudur, bilmediği şey yoktur.'' Bu sene sevk ettiği amele üzerinden iyi prim aldı. Amele ile arası iyidir. Kimisine tohumluk, kimisine para, kimisine mısır, kimisine hayvan vermiş, borçlandırmış hepsini. Ameleyi sıkı sıkıya bağlamış kendine. Prim aldığı ocakta çalışan amelelerin hepsi onun kıvırcık koyunu sayılır. Eğer bıçkıhaneyi yakan namussuz amelenin içindeyse, Yusuf ne eder eder eninde sonunda bulur onu.
Zihinsel soyutlamalar, imgeler, alevler, gölgeler, simgeler yaratmakla meşgul olan Bıçkıcı Bekir, yüzünü karşı duvardaki İsfahan seccadesine çevirdi. Kendisini kök boyanın gücüyle parlayan, sine düğümlü seccadenin ortasındaki hayat ağacı gibi yalnız hissetti. Göz kapaklarını indirdi, hafif hafif kaldırdı sonra. Bakışlarını seccadenin kenarındaki bitki motiflerine, babasının rahle önünde hafif sallanarak Kur'an okuduğu anları çağrıştıran küfi yazılara dikti. Çok zayıf olarak algıladığı öneriyi başını iki yana sallayarak,
''Kendisini Allah'ın kamçısı sanan bir adamdır o.'' diye karşıladı. ''Onun ağzından yolculuğa çıkan kul esenliğe kavuşmaz.''
''Ama hünerlidir.'' diye diretti Keçeli. Sesinde efendisini kızdırmayı göze alan bir cüret vardı. Hünerinden faydalanmamız lazım. En namlı hırsızın malını tereyağından kıl çeker gibi çekip alır, ruhu duymaz.
Dünyada en kolay şey namlı hırsızın malını çalmaktır dedi Bıçkıcı Bekir. Boş fikirlerle oyalamayın beni. Gidin Dikran'ı alın getirin buraya, sakın dövmeyin.
Bıçkıcı Bekir'in yüzüne yansıyan yürek ağrısını, onun kaynamakta olan öfkesine yorduğu için ses etmedi Keçeli. Bir işmarla ayağa kaldırdı adamlarını. Adamlarının çıkıp gitmelerinden sonra konağın balkonuna çıktı Bekir. Karısının sofraya çağrışını duymadı bile, ay ışığını izledi. Çocukluğunun kendi kaynağına doğru akan, dilsiz, sakin ve sahipsiz gecelerini anımsadı. Her şey kendi halinden nasıl da memnundu. İçini göstermeyen bir tek şey yoktu. Allah bazı kullarına hep perdenin ötesine, kolay görülmeyene bakan ve hiçbir şey göremeyen gözler veriyordu. Balkondan ay ışığına doğru inmeye başladı. Kendi içinde gizlenen ve basamakları kendisiyle birlikte inen, batıran, yücelten, kutsayan, inkar eden bir yığın insanın varlığını duyumsar gibi oldu. Bu insanlardan kurtulmak için beyninin sınırını birkaç adım geçti. Her şeyi ters yüz eden bir duyu arayışı içine girdi. Çam ağaçlarının gölgelerine baktı. Yalnızlığın ve belirlenemezliğin gücü karşısında küçüldüğünü hissetti. Yüreğimden başka çıkış kapım kalmadı diye iç geçirdi.
Herif gel, yemek hazır.
Karısının ay ışığına ürce olan sesi, öksüz büyüdüğü yılların o ürpertici üvey ana sesine nasıl da benziyordu. Ses sükunete düşünce, suya atılmış bir taşın iç içe yarattığı dalgalar gibi büyüyor, anılara ve çağrışımlara yol açıyor, zorlayıcı oluyordu. Geri döndü, çözümünü ateşte bulan, düğümlenmiş duyguların ağırlığı altında yıldızlara baktı. İbrenin ucu düşmanlığı gösteriyordu. Tahta merdivenleri çıkarken tek çıkış kapısı var, o da düşmanlık diye mırıldandı. Kadın merdivenin başında durmuş, aslanın kıpırtılarını izleyen, perçemli bir antilop gibi dik dik bakıyordu kocasına.
''Bir sıkıntın mı var Bekir?''
Kendi kimliği dışında yaşayan ve asıl yüzünü hiçbir zaman göstermeyen bu kadın, salondaki konuşmalara hiç mi kulak vermemişti? Bekir kadını duymazlıktan geldi. Onu kendi çulsuz duyguları içinde ay ışığına terk ederek içeri girdi. Minderin önünde kurulan yer sofrasına yaklaşırken kasıklarının zonkladığını fark etti. Adamlarını aç aç göndermiş olmasına üzüldü. Karısının muhabbet kuşu ve çiçek motifleriyle süslenmiş çini tabağı doldurduğu mercimek çorbasına tepeden baktı.
''Sana bir sıkıntın mı var?'' dedim. ''Cevap versene.''
Döndü kadına baktı. Kadın açık kapının önünde ay ışığını arkasına alarak dimdik günahkarlara doğru açılmış karanlık bir tapınak kapısı gibi öylece duruyordu. Duygusunu tüketen ve aklına çıkış bırakmayan azgın bir ateşin içinde hızla büyümekte olduğunu hissetti Bekir. Ömrü boyunca aşık olmamıştı. Olması da şart değildi. Allah'ın insana ihsan ettiği tatlı bir cezaydı aşk.
''Dilini mi yuttun Bekir? Cevap versene.''
Kadına usulca yaklaştı. Yüzündeki suskunluk tepkisini bozmadan elinden tuttu, yer sofrasının kıyısına getirdi. Bıçkıhane yakıldıktan bu yana kocasının kendi kendine konuştuğunu, kendisine el sürmediğini ve böyle giderse delireceğini düşündü kadın.
''Otur çorbanı iç,'' dedi bıçkıcı Bekir yüreğinden kopan yumuşak bir sesle. ''Çorbanı içersen ben de içerim. Sıkıntım dağılır.''
16. Ayrımın sonu. Sayfa 154.